Ayrım 19.
Sayfa 241. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün gizli oturumda meclisi aydınlatan bir konuşma yaptı. Rıza Nur ve 8 milletvekili meclisin duyarlılığını ve Mustafa Kemal Paşa'nın önerisini uzlaştıran bir tasarı hazırlayarak başkanlığa sundular. Ve ivedilikle görüşülmesini istediler. Bu istek kabul edilerek tasarı görüşülmeye açıldı. Burdur milletvekili hukukçu Veli Bey'in Saltıkgil açıklamasından sonra söz isteyen olmadığı için tasarı gizli oya sunuldu. Oyların sayımı bitince oturumu yöneten Doktor Adnan Bey sonucu açıkladı. Efendim, oylama bitmiştir. Oylamaya 183 arkadaşımız katılmış, yasa 169 oyla kabul edilmiştir. Şiddetli alkışlar yükseldi, bunalım sona ermişti. 13 arkadaşımız muhalif kalmıştır. Açık oturumda da muhalif kalırlarsa korkarız ki milli heyecan örselenebilir. Muhalif kalan milletvekillerinden biri ayağa kalktı. Açık toplantıda kabul oyu vereceğiz. Bu incelik de alkışlarla yüceltildi. Meclis dış dünyaya milli konularda tam birlik içinde olduğunu göstermeye önem veriyor, en ters milletvekilleri bile buna uyuyordu. Mustafa Kemal Paşa kısaca teşekkür ettikten sonra açık oturuma geçilmek üzere toplantıya 15 dakika ara verildi. Meclis balkonları uzun zamandır meclis önünde bekleyen meraklı gazeteciler ve dinleyicilerle tıklım tıklım doldu. Çok önemli bir tarih sahnesine tanık olacaklarının sezgisi içindeydiler. Tutanak katipleri yerlerini aldılar, bütün milletvekilleri içeri girdi. Doktor Adnan adı var heyecanını dizginleyerek açık oturumu olağan bir günmüş gibi açtı. Gündemin öneriler bölümüne gelince Doktor Rıza Nur ve 8 arkadaşının verdiği 5 maddelik başkomutanlık yasasını okuttu. 4 gün süren tartışmalar sonunda sorun çözüldüğü için kimse söz almadı, gizli oylamaya geçildi. Sonuç derin bir sessizlik içinde bekleniyordu. Oy sayımı sonucu Doktor Adnan Bey'e verildi. Doktor Adnan Bey sonucu açıkladı. Oylamaya 184 milletvekili katılmış, tasarı oy birliğiyle yasalaşmıştı. Bir alkış tufanı koptu. Balkonda bazı dinleyicilerin birbirlerine sarıldıkları görülüyordu. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı. Onunla birlikte Fevzi Paşa, bakanlar ve öbek öbek milletvekilleri de ayağa kalktılar ve bir daha oturmadılar. Bu sivil giysili sarışın genç adam milletin zafer ümidini ve kurtuluş iradesini temsil ediyordu. Alkışlar ve başarı dilekleri arasında kürsüye çıktı. Duru bir sesle, "Sayın arkadaşlar," dedi, "Yüce Meclis'in manevi kişiliğine ait olan başkomutanlık görevini fiilen ifa etmek üzere bendenizi memur ettiniz. Teşekkürlerimi arz ederim." Alkışlar salonu sarstı. "Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları Allah'ın yardımıyla kesin olarak yeneceğimize güven ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu inancımı yüksek heyetinize karşı bütün millete..." "Yüce heyetinizin beni esirgemesi ve milletin bana yardımcı olmasıdır. Yüksek heyetinizin ve milletimin esirgemesine ve şefkatine daima mazhar olacağıma bütün yüreğimle güveniyorum." Gözleri yaşaran bir tutanak katibi elini gözlerine siper ederek görevini sürdürdü. "Buna dayanarak yüksek heyetinizden aldığım feyiz ile bu dakikadan itibaren başkomutanlık görevine başlıyorum." Kürsüden indi, kendini kucaklayan, gülen, ağlayan, dua eden milletvekillerinin arasında buldu. Salih Omurtak telefon eden Salih Bozoğa, "Sözü uzatma," dedi, "oldu mu onu söyle." Cevabı alınca odanın kapısına çıkıp neşeyle bağırdı. "Mustafa Kemal Paşa başkomutan, he hey!" Subaylar sevinçle kucaklaştılar. Albay Asım Gündüz de oradaydı. Anadolu hareketinin sadece emperyalizm ve onun gölgeleriyle savaş olmadığını, Osmanlı rejimine ve çağ dışı anlayışına karşı da bir ihtilal olduğunu anlamış, Anadolu'yu yeniden ama bu kez tek başına geçmişti. 2 gündür Ankara'daydı. Daha Mustafa Kemal Paşa'yı görmeyi başaramamıştı. Coşkuyla ayağa fırladı, Kütahyalıydı. Hafif Kütahya şivesiyle söyleyerek oynamaya başladı. "Sarı zeybek aman, şu dağlara yaslanır."
"Sarı zeybek aman, şu dağlara yaslanır aman." "Yağmur yağar silahları efem ıslanır." "Yağmur yağar silahları efem ıslanır." "Bir gün olur efem deli gönül uslanır." şanına. Eğil bir bak mor cepkeni efem kanına.
Yıldırım gibi yayılan haber ta doğu sınırındaki askere kadar bütün orduyu diriltti. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile anlaştıkları gibi Batı Cephesi Komutanlığı işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek Genelkurmay Başkanlığından istifa etti. Meclis Başkomutanı'nın önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığına Fevzi Çakmak Paşa'yı, Milli Savunma Bakanlığı da Refet Beyle Paşa'yı seçti. Taşlar yerine oturmuştu. Meclis toplantısının sona erdiği saatte Padişah Vahidettin Yıldız Sarayı'nın zengin döşeli loş bir salonunda tatilden dönen İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'u kabul etmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın oy birliğiyle başkomutanlığa seçildiğini henüz ikisi de bilmiyordu. Klasik nezaket cümlelerinden sonra Yüksek Komiser Kralın Vahidettin'i ve İstanbul yönetimini destekleyen sözlü mesajını iletti. Mesaj Vahidettin'i pek duygulandırdı. Milletin kendi arkasında olduğunu belirtmek için, Türkiye'nin bugünkü ıstırabından sorumlu olanlar nüfusun ancak %10'udur dedi. Kısa bir duraksamadan sonra devam etti. İngiltere Anadolu'daki savaşı neden durdurmuyor anlamıyorum. Birkaç savaş gemisini İzmir'e, bir ikisini de Karadeniz'e yollamanız iki yanı da mantıklı davranmaya zorlar. Sir Rumbold padişaha hayret ve gizli bir acımayla baktı. Çok zavallı bir duruşu vardı. İngiltere Sevr'e karşı çıkan Mustafa Kemal'i değil, elbette Sevr'i benimseyen onu tutacaktı. Ama bu 600 yıllık devletin hükümdarının olup bitenlere akıl erdiremediği anlaşılıyordu. Ne Yunanistan'ın İngiltere için anlamını kavramıştı, ne de Ankara'nın bir çift savaş gemisiyle dize getirilemeyeceğini. Sözü uzatmadı. Barışı sağlamak için uygun zamanın henüz gelmediğini söylemekle yetindi. Konuşma Vahidettin'in sızlanmaları ve Yüksek Komiser'in avutucu cevaplarıyla sona erdi. Konuşmanın tutanağı tarihin gurur ve utanç verici olaylarla dolu belgeliğinde hak ettiği yeri aldı. Başkomutan orduya ve millete bir beyanname yayımlayarak göreve başladığını bildirdi. Düşmanı ana yurdun harimi ismetinde, yani temiz kucağında boğacağına söz verdi. Bu çok büyük bir sözdü. Bu sözü tutamayan silinip giderdi. Anadolu Ajansı'nın yurda ve dünyaya yaydığı beyanname bütün Anadolu ve Millici İstanbul gazetelerinde yer aldı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olması ve beyannamesi halkta büyük bir ümit kabarmasına yol açtı. Buna karşılık milletin kendilerini desteklediğini, meclisin Mustafa Kemal'i devireceğini iddia ve ümit edenleri derin bir hayal kırıklığına uğrattı. İngilizlerin de canları sıkıldı. Fazla bir şey yapması mümkün değildi ama Mustafa Kemal Paşa'nın askerliğin yaratıcı bir sanatçısı olduğunu Çanakkale'den çok iyi biliyorlardı. Yunanlar ise olayın önemini kavrayacak halde değillerdi. Zafer mahmurluğu içindeydiler. Yürüyüşe geçmek için yapılan hazırlığın bitmesini Eskişehir'de coşkun madalya ve geçit törenleriyle vakit geçirerek bekliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık ile bakanlıklar arasında eş güdüm sağlamak üzere bir kalem, sekreterya kurdu. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kazım İnanç Paşa'yı sekreteryanın başına getirdi. Kazım İnanç Paşa Çanakkale'de ve Suriye'de Komutan Liman von Sanders Paşa'nın kurmay başkanlığını yapmış deneyimli ve akıllı bir kurmaydı. Sekreterya onun başkanlığındaki birkaç subay ile memurdan oluşuyordu. Trabzon milletvekili Hüsrev Gerede'yi de yapılan işler hakkında meclise bilgi vermekle görevlendirdi. Hüsrev Bey Samsun'da Mustafa Kemal ile birlikte çıkan 18 subaydan biri ilk karargah kadrosundan bir kurmay başıydı. Halkın sayıp güvendiği, sözünü dinlediği bazı milletvekillerini halkı aydınlatmak ve gençleri orduya kazanmak için yakın illere göndermek üzere odasına davet etti. Herkese konuşun, halkı bilgilendirin, köylü, şehirli bütün gençlerin bu ölüm dirim savaşına katılmasını sağlayın. Millete ümit verin, sizi mahcup etmeyeceğim. Ne zaman hareket etmemiz uygun olur? Yarın sabah. Oho, milletvekilleri telaşlandılar, hepsi adına Mazhar Müfit Kansu konuştu. Öyleyse bize izin verin paşam. Hazırlanmak için genç hızıyla odadan çıktılar. Salih Bozoğlu çağırdı. Salih dedi, kardeşimden mektup geldi, paraları bitmiş. Şu notun gizlice anneme ulaşmasını sağla. Baş üstüne. Not çok kısaydı. Bankadaki parayı harcayın. Yetişmezse evdeki halıları satın. Sırada çözümü için mucize bekleyen dev ve acil bir sorun vardı. Orduyu sayıca güçlendirmek, donatmak, savaş boyunca her gün yiyecek ve cephane ile beslemek. Bu çok çetin soruna hemen hemen bir çözüm bulmak gerekiyordu. Hainlik sınırına yakın duran birkaç koyu muhalif Mustafa Kemal Paşa'nın bu sorunun altında ezilip kalacağını beklemekteydi. Hava kararırken Çankaya'ya geldi. Fikriye Hanım ile iki satır konuştu. Abdurrahim'in başını okşadı ve çalışma odasına çıktı. Cephe gerisine güvenliği sağlamakta zorluk çeken Yunan işgal idaresi dağlara çıkmış milli çetelerin ve cephe gerisinde kalmış orduya bağlı Akıncı kollarının baskınlarını ve sabotajlarını durduramıyordu. Her gün bir iki kayıp vermekte haberleşme ve ulaşım aksamaktaydı. Bütün bölgenin binlerce köyünü işgale yetecek kadar askeri olmadığı için çetelere ve akıncılara yataklık yaptıklarından kuşkulandıkları yerleri zaman zaman işgal ediyor, halka insafsızca gözdağı vererek direniş ruhunu kırmaya çalışıyor, birçok sivil erkek ve kadını esir ya da rehine diye Yunanistan'a götürüyordu. Sefalet içindeki kamplarda tutulan bu sivillerin sayısı 3000'i aşmıştı. Bu sabah bir Yunan birliği Manisa'nın Gördes kasabasını işgal etmişti. Demirci halkı heyecan ve korkuya kapıldı. Gördes demirciye çok yakındı. Kaçmaya imkan yoktu. Dört bir yan işgal altındaydı. Demirci Manisa Uşak Balıkesir üçgeninin ortasındaki dağlık bölgede ve düşman denizi içinde bir ada gibiydi. Bir kez işgal edilmiş, Yunanlar püskürtüldükten sonra uzun zaman bir daha işgal görmemişti. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı bu durumdan yararlanarak bir Akıncı kolu kurmuş, giderek parti pehlivan, Halil Efe, Hacı Veli gibi dağlarda dolaşıp düşmanla boğuşan bazı çete reisleri adamlarıyla birlikte bu ünlü kaymakamın emrine girmiş, Akıncı kolu oldukça güçlenmişti. Her fırsatta düşmana darbe vurmaktaydılar. İbrahim Ethem Bey, Gördes'ten Demirci'ye gelen yöneticiler, orduya bağlı Akıncı kollarının komutanları ve Demirci Akıncılarının müfreze komutanlarıyla görüştü. Akşam kaymakamlık ve belediye görevlilerini, müftüyü, kasabanın önde gelenlerini kaymakamlığa çağırdı. Çağrılanlar koşar adım geldiler. Odada oturacak yer bulamayanlar ayakta dikildiler. İbrahim Ethem Bey, düşman yarın sabah burayı da işgal edecektir dedi. Silahla karşı koymaya gücümüz yetmez. Kasabayı yakmalarına sebep oluruz. Bu yüzden öteki Akıncı kollarıyla birlikte biz de demirciyi geçici olarak terk etmeye karar verdik. Böyle yaparak daha yararlı olacağımızı sanıyoruz. Dinleyenlerin göğüsleri daraldı. Geçici olarak diyorum çünkü bir gün mutlaka geri döneceğiz. Kaymakamlık katibine evrakları toplayıp gizli mahzene kaldır dedi. Jandarma başçavuşuna döndü. Sen seçeceğin 3 jandarma ile burada kalacak, görevine devam edeceksin. Geri kalanları serbest bırak. İsteyen bizimle gelsin. Gizli mahzene silah ve cephane saklayın. Gün gelir gerekir. Topluluğa yöneldi. Birlik olun. Ne olursa olsun kurtulacağımıza inanın. Düşmana karşı vakar ve haysiyetinizi koruyun. Düşmanla işbirliği yapanın akıbetinin pek acı olacağını da hiç kimse unutmasın. Akşam inmişti. Bütün akıncılar hükümet konağının önünde toplanmış bekliyorlardı. Parti pehlivanı ile Halil Efe'nin eşleri erkek elbisesi giyip akıncıların arasında yer almışlardı. Demirci halkı akıncılarla ağlaşarak vedalaşmaktaydı. İbrahim Ethem Bey atına bindi. Herkes adına dehşet içinde kaynaşan demircililere seslendi. Hakkınızı helal edin. Helali hoş olsun. Kadınların iç paralayan çığlıklarını duymamaya çalışarak kuzeydeki dağlara doğru at sürdüler. Akıncılar gece içinde yol alırken Mustafa Kemal Çankaya'daki çalışma odasında otura dolaşa kahve ve sigara içe içe dağınık düşünceleri toparlayıp birleştirmeye çalışıyordu. Zihninde halktan gelen mesajlar, destek telgrafları ve meclisteki konuşmaların da etkisiyle tarihte örneği olmayan kapsamlı bir tasarı olgunlaşmaktaydı. Gece yarısı sessizce kahveyi tazeleyen Fikriye'den kuru yemeklikleri saymasını istedi. Söylediklerine dikkatle not aldı. Fikriye yemekle hiç arası olmayan paşanın bu merakına çok şaşmıştı. Niye sordunuz? Yarın anlarsın. Hadi sen yat artık, ben daha çalışacağım. Fikriye her zamanki uysallığıyla peki paşam dedi, size iyi geceler. Sana da. Genç kadın çıkarken içinden sökülüp gelen bir istekle arkasından seslendi. Dua et çocuk. Ah, başka bir şey yaptığım yok ki. Mustafa Kemal Paşa hazırladığı notları sabah özel kalem müdürü Hayati'ye verdi. Bunları temize çektir. Fevzi Paşa'ya telefon et. Mümkünse öğleyin bakanlar kurulunu toplasın. Hem peynir ekmek yer hem konuşuruz. Vedaya gelen Kastamonu, Konya ve Samsun İstiklal Mahkemesi Başkanı ve üyelerini kabul etti. Cephe gerisini sağlam tutun dedi. Damat Ferit gitti ama kuyrukları ve kafadaşları duruyor. Türlü yollarla orduyu bölmek, içinden çökertmek için çalışıyorlar. Uyanık durun. Yarın bazı emirlerim yayınlanacak. Bunların hızla ve dürüstlükle uygulanmasını gözetin. Takdir sizin ama orduya geri dönmeye hazır kaçakları affetmeniz iyi olur diye düşünüyorum. Cahillik halkın kusuru değildir. Sonra da Cebeci Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Paşanın öteki yaralılarla birlikte hatırını sorduğu yüzbaşı Faruk, ''Ben iyiyim paşam'' dedi. ''Görevimin başına dönmek istiyorum. Fakat bu inatçı doktorlara iyileştiğimi kabul ettiremiyorum.'' Doktorlar yüzbaşının gammazlığına güldüler. Daha dün akşam Mustafa Kemal'in başkomutan olduğunu öğrenince ameliyatlı olduğunu unutarak sevinçle yerinden fırlamış, birkaç dikişi patlamıştı. Mustafa Kemal'i ilk kez gören Nesrin ziyaretten sonra Faruk'a, daha yaşarken efsane gibi bir insan nasıl bu kadar mütevazi ve nazik kalabiliyor diye sordu. Yan yatakta yatan tek kolu kesik bir binbaşı söze karıştı. Bir insan gerçekten büyükse böyle olur. Ama şunu diyeyim, savaş sırasında çok titiz, hatta serttir. Hatayı affetmez. Çanakkale'de karargahında çalışmıştım, oradan bilirim. Hastaneden ayrılan Mustafa Kemal Paşa valiliğe geldi. Bakanlar toplanmıştı. Simit ve kaşar peyniri getirttiler, çay söylediler. Toplantı başladı. Mustafa Kemal, Yunan ordusunun harekete geçmesi fazla uzamaz dedi. Bu kısacık süre içinde ordunun eksikliklerini tamamlayabilmek için ne yapabiliriz Hasan Bey? Maliye Bakanı Hasan Sak'a zor duyulur bir sesle ve içi eriyerek, bence yapılabilecek bir şey yok efendim dedi ve bilgi verdi. Yeni bir vergi konulsa bile tahsilat çok uzun sürerdi. Halkın tasarruf gücü sıfıra yakın olduğundan iş borçlanmaya gitmek düşünülemezdi. Sovyetlerden bu yıla ilişkin para yardımı gelmiş, aylıklara ve zorunlu cari giderlere gitmiş ve bitmişti. Ekonomi Bakanı Celal Bayar da Hasan Sakan'ın açıklamalarına katıldı. Ürkütücü bir sessizlik çöktü. Her zaman panik halinde olan Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey inler gibi nefes alıyordu. Mustafa Kemal Paşa, beyler dedi, anlaşılıyor ki klasik mali önlem ve yöntemlerle bu işin içinden çıkamayacağız. Evet efendim, yazık ki böyle. Ama ne olursa olsun düşmanı yenmek zorunda mıyız? Evet. Şu halde bilinen usulleri ve her çeşit mülahazayı bir yana bırakacağız. Çantasından Hayati Bey'in temize çektirdiği yazıları çıkardı. Şunlara bir göz atar mısınız? Kağıtları Hasan Sakay'a verdi, Maliye Bakanı kağıtları aldı. Okudukça yüzü sararıyordu, terini sildi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, halka dünyada eşi benzeri olmayan bir taleple gidiyoruz. Bakanlar meraktan kıvranıyorlardı. Mustafa Kemal açıklama yaptı. Amacım bütün milleti savaşla ilgilendirmek, bütün kaynakları harekete geçirmek, her evi, her iş yerini cephenin bir parçası yapmak. Bunun için halkı malı ve emeğiyle de savaşa katılmaya çağıracağım. Yüksek sesle okur musunuz? Arkadaşların da bilgisi olsun. Hasan Saka terini sile sile tekalif-i milliye, yani milli yükümlülük emir taslaklarını okumaya başladı. Bakanlar yeni bir savunma anlayışına tanıklık ettiklerini bilmeden yarı hayranlık, yarı hayret içinde dinlediler. İlk altı emir son şeklini alarak gece yarısından sonra işgal altında olmayan bütün illere, mutasarrıflıklara ve ilçelere tellendi. Çorum postanesindeki nöbetçi telgrafçı sabaha karşı gülle gibi ard arda düşen başkomutan imzalı altı telgrafı alınca panik içinde müdürünü, o da mutasarrıf Ali Cemal Bardakçı'yı uyandırdı. Mutasarrıf başkomutanın kanun gücündeki emirlerine uyku sersemi göz attı ve anında ayıldı. Birinci emre göre her ilçede kaymakamın başkanlığında bir milli vergi kurulu kurulacak, kurul iş bitene kadar aralıksız çalışacak, köylere kadar teşkilatlanacaktı. Bütün devlet birimleri, dernekler, öğretmenler, imamlar ve muhtarlar kurulun doğal üyesi gibi çalışacaktı. Kurul teslim aldığı her mal için bedeli ileride ödenmek üzere makbuz verecekti. Emirlere aykırı davrananlar istiklal mahkemelerine sevk edilecekti. Olağanüstülük bundan sonraki emirlerde başlıyordu. Mutasarrıflık ve belediye görevlilerini, askerlik şubesi başkanını, okul müdürlerini, müftüyü, müdafaa-i hukuk derneği yöneticilerini, eşrafı ve başlıca tüccarları çok acele toplantıya çağırdı. Emirdağ kaymakamı da telgrafları okuyunca zembereyi boşalmış gibi yerinden zıplamış, kendine gelir gelmez bütün ilgilileri, eşrafı ve esnaf temsilcilerini ayaklandırmıştı. Çağrılanlar gözlerini merak içinde kaymakama diktiler. Kaymakam birinci emirden sonra derin bir soluk alıp ikinci emri okudu. Şehir, kasaba ve köylerdeki her ev birer kat çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık hazırlayıp kurula teslim edecektir. Daha ağır isteklerle karşılaşacaklarını tahmin edenlerin kasları gevşedi, yüzleri güldü, rahat bir soluk aldılar. Bu kolay canım. Üçüncü emre geç bakalım kaymakam bey. Kaymakam üçüncü emre geçti. Tüccar ve halk elinde bulunan bez, Amerikan, patiska, pamuk, yün, tiftik, kumaş, kösele, meşin, çarık, fotin, iplik, çivi, nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, semer ve urganın %40'ı vergi kuruluna teslim edilecektir. Dinleyenler dehşetle doğruldular. Ne? Kaymakamın hiç istemediği halde gülmesi geldi. Sakin olun, dahası var. Dördüncü emir, buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, pirinç, kasaplık hayvan, çay, şeker, gaz, sabun, yağ, zeytinyağı, tuz ve mumun. Bunların da %40'ı. Of of! Çorum'da da mutasarrıfı dinleyenler emirleri duydukça sarsılıyorlardı. Beşinci emir, benzin, motor yağı, vazelin, lastik, buji, tutkal, telefon, kablo, pil ve tel stoklarının %40'ı. Anam! Altı, her çeşit taşıt aracıyla deve, at, öküz, katır, kadana, merkep gibi yük hayvanlarının %20'si. Vay anam vay! Akşam dört emir daha geldi. Emirlerin sayısı 10 etti. Başkomutan halkın elinde bulunan her çeşit silah ve cephanenin 3 gün içinde vergi kurullarına teslim edilmesini, ilçe bölgelerindeki kasatura, kılıç, mızrak ve eğer yapılabilecek bütün zanaatçıların adlarının ve üretim güçlerinin saptanarak bildirilmesini, halkın elinde kalmış olan her çeşit taşıt aracıyla ayda bir kez 100 kilometreyi geçmemek üzere ordu mallarını ücretsiz taşımasını, ordunun giyim ve yiyimine yarayacak bütün terk edilmiş mallara el konulmasını emrediyordu. Emirdağ kaymakamı vakit geçirmeden ilçe vergi kurulunu kurdu. Kurul kaymakamın odasında toplandı. Kurul üyeleri bu hayati sorumluluğun altında ve halktan istenen özverinin büyüklüğü karşısında sersemlemişlerdi. Üyelerin çoğu ümitsizdi. Kaymakam halkın nasıl davranacağını kestiremediği için yalpalıyordu. Emirde kurullara her şey makbuz karşılığı teslim edilecek, ne teslim edilmişse bedeli ileride ödenecek deniyordu ama acaba halk inanır mıydı buna? Anadolu Osmanlı tarihçilerinin Büyük Kaçgun adını verdikleri 17. yüzyıl sonundaki kargaşa döneminden beri devlete güvenmez olmuştu. Can ve mal güvenliğini sağlayamayan devlet eşkıyanın yağmaladığı köyleri de bir de vergi almak için kendi zorlayıp inletmişti. Bu yüzden birçok büyük bayındır zengin köy parçalanmış, köylüler kel tepelere, kuytu vadilere, orman içlerine göçmüş, böylece devletin ve eşkıyanın gözünün önünden, elinin altından, yolunun üzerinden kaçmıştı. Kaçamadığını anlaması uzun sürmeyecekti. Eski devlet bugüne kadar bir şey vermeden mal ve can vergisi isteye gelmişti. Şimdi yeni devlet de istiyordu. Bunları konuşurlarken birden odanın kapısı küt diye ardına kadar açıldı. Kapının çerçevesi içinde Emirdağ'ın delisi battal belirdi. Bağırdı. Selamün aleyküm. Kaymakam öfkelendi. Ulan deli baksana çalışıyoruz, çık dışarı. Kızma beyim, biliyorum onun için geldim. Duydum ki Kemal'in askeri çıplakmış. Allah şahidimdir, üzerimdekinden başka çamaşırım yok. Çoraplarımı getirdim, şimdi yıkadım, tertemizdir. Yaklaşıp masanın üzerine bir çift ıslak yün çorap koydu. Çarıklarını sıyırıp odanın ortasında bıraktı. Aha bunlar da çarıklarım, haydi kolay gelsin. Çıplak ayak huzur içinde yürüyüp çıktı. Kapıyı gümleterek kapadı. Üyelerin dilleri tutulmuştu sanki. Kaymakam, halktan kuşkulandığımız için tövbe edelim beyler dedi. Deli battal gibi bir garibin bile yüreği köpürdüyse tekmil halk ayaklanacak demektir. Hızlanalım. Çorum mutasarrıfı Ali Cemal Bey Haymana'da kaymakamlık, Ankara'da emniyet müdürlüğü yapmış deneyli bir idareciydi. Sakin bir sesle yapılacakları sıraladı. Bugün hazırlığımızı yapar, köylere kadar teşkilatlanır, vergileri duyururuz. Yarın sabahta halkı beklemeye başlarız. Eşraftan biri uyarmak gereğini duydu. Bizim Allah'a şükür imkanımız vardır, veririz. Velakin halktan yana sakın hayale kapılma mutasarrıf bey. Bitik halk rızkını verecek değil ya. Biz gereğini yapalım da bakalım halk neyler. Sözünü ümitle tamamladı. Neylerse güzel eyler.